Ayrım 16, gökleri süsleyen kartal, Wilbur Smith, sayfa 142. Her şey tamamdı şimdi. Temiz bir üniforma giyip başına kepini oturttu ve arabasına atlayıp Jaffa kapısına gitti. Kapının dışındaki parka girip arabayı park etti ve eski kentin sokaklarından geçip Yahudi mahallesindeki restore edilmiş eski İspanyol Yahudilerinden kalma sinagoga girdi. Yüksek kubbenin altında sinagogun içi loş, sessiz ve serindi. Orada tahta bir sıraya oturdu ve uzun süre öylece kaldı. Joe David'in karşısında oturmuş, yüzünde derin bir endişe ifadesiyle satranç tahtası üzerindeki taşlara bakıyor ve düşünüyordu. Birkaç pilot arkadaşları da sandalyelerini onların yanına çekmişler, büyük bir zevkle satranç maçını izliyorlardı. Zaten David ve Joe arasındaki satranç karşılaşmaları filoda çok ünlüydü ve her zaman birkaç izleyici toplardı. David birkaç hareketten sonra Joe'yu köşeye sıkıştırmış gibi görünüyordu. İki ya da üç hareketten sonra rakibini iyice sıkıştırıp şahmat durumuna getirebilecekti. Joe'nun düşünmesi bitip atını sürmesiyle David gülümseyerek onun yüzüne baktı. ''Bu hamle seni kurtaramayacak arkadaşım.'' David bunu söylemiş ve ani bir hamle yapıp filiyle onun kalesini alıvermişti. Ancak rakibinin hiç de endişeli olmadığını, aksine şeytani bir sırıtışla kendisine baktığını görünce içine bir kuşku düştü. Joseph Mordehai onu tuzağa düşürmüştü ve David için artık çok geçti. Joe kalesini ona bir yem olarak sunmuş ve o da bu tuzağa düşmüştü işte. ''Acı çekiyormuş gibi seni namussuz.'' diye başını salladı. ''Beni kandırdın değil mi? Sen hilekâr bir domuzsun.'' Joe atı ile hamle yaparken şah dedi ve güldü. David vezirini atın karşısında açıkta bırakmak zorunda kalmıştı. Joe tekrar şah dedi ve onun vezirini alırken başını kaldırıp sırıttı. David şahı için kalan tek kaçış yolunu kullanmış ve hamlesini o yönde yapmıştı. Rakibi içini çekti ve mat diyerek işi bitirdi. Onu atağa katılan veziriyle mat etmişti. David ama diye itiraz etti. Söylediğin gibi beş hamlede değil, pekala sen kazandın. Etraflarında oturmuş onları izleyen pilot arkadaşları ellerini çırparak Joe'yu kutladılar ve neşeyle güldüler. Joe arkadaşının yüzüne baktı ve David bir oyuna daha var mısın diye sordu. David başını iki yana salladı ve ''Hayır, biraz kafa dinleyeceğim. Şu ustalardan birini al karşına bakalım.'' diye yanıt verdi. Yerini daha önce izleyen arkadaşlarından biri alırken David üzerindeki G elbisesinin, yani uçuşta yerçekim gücünü azaltan giysi, ağırlığına ve yürümeyi güçleştirmesine aldırmadan karşıdaki kahve makinesine gidip bir fincan kahve doldurdu ve içine iki şeker atıp karıştırdı. Sonra pilot odasının kuytu bir köşesinde roman okuyan kıvırcık saçlı sakin bir pilot arkadaşının yanına gitti. ''Merhaba Robert, nasılsın bakalım?'' Robert başını kitabından kaldırmadan bir şeyler mırıldandı ve David onu bırakıp kahvesinden bir yudum aldı. Arkadaşının hafifçe öksürdüğünü ve rahatsızmış gibi kıpırdadığını gördü. Ama aldırmadı ve kendi düşüncelerine daldı. Aylardan beri ilk kez olarak vatanını, Mitzi'yi ve Barney Venter'ı düşünüyordu. Acaba sarı kuyruk bu sezon False Bay koşularında ne yapıyordu? Helderberg dağları kim bilir nasıl da çiçeklerle örtülmüştü şimdi. Yanında elindeki kalın romanı okumakta olan Robert yine kıpırdadı ve hafifçe öksürüp boğazını temizledi. David başını çevirip onun yüzüne bakınca dudaklarının titrediğini, gözlerinin de fazlaca parlak olduğunu gördü. Delikanlı oldukça heyecanlanmış gibi görünüyordu. ''Ne okuyorsun sen öyle?'' David eğilip kitabın ismine bakmak istedi. Kitabın kapağındaki kağıt kaplama üzerinde bulunan resim ona hiç de yabancı gelmemişti. Bu çok güzel yapılmış bir çöl resmiydi ve çölün kumları üzerinde iki kişi el ele yürüyorlardı. Oldukça mistik ve etkileyici bir manzaraydı. Genç adam birden böyle bir resmi ancak Ella Kadeş'in yapabileceğini anladı. Robert kitabı biraz indirip onun bakmasına izin verdi ve ''Korkunç güzel bir roman'' dedi. ''David harika bir roman. İnsanı nasıl sürüklüyor bir bilsen.'' ''Şimdiye kadar okuduğum romanların en güzeli diyebilirim. Bugüne kadar yazılmış en güzel romanlardan biri olduğu söylenebilir.'' David sanki bu kitabın kim tarafından ve nasıl yazıldığını biliyormuş gibi bir hisse kapılmıştı. Kitabı kapar gibi arkadaşının elinden aldı ve ismine baktı. Bize ait bir yerde. Robert onun halini görmemiş durmadan konuşuyordu. Bunu okumamı kız kardeşim tavsiye etti. Yayımcının firmasında çalışır. Bana bunu okurken bütün gece ağladığını söyledi. Çok yeni bir kitap, geçen hafta basılmış. Ama sana diyorum, bu ülke konusunda yazılmış en büyük eser. David onun söylediklerini uğultu halinde duyuyordu. Gözleri kitabın ismi altındaki yazar ismine takılmıştı. Debra Mordehai. Parmakları ağır ağır iki sözcüğün üzerine gitti ve onları okşadı. Sonra başını çevirip arkadaşına baktı ve yumuşak bir sesle ''Bunu ben de okumak isterdim.'' dedi. ''Tabii ben bitirir bitirmez sana veririm.'' ''Onu hemen şimdi okumak istiyorum.'' Robert şaşırmıştı. Kitabı onun elinden kapar gibi alırken ''Hayır efendim.'' dedi. ''Bitirmeden sana veremem. Sıranı bekle dostum.'' Onların tartışmalarını duymuş olan Joe başını oyundan kaldırmış David'e bakıyordu. David de itham eden bakışlarla ona baktı. Joe'nun başını hemen eğip gözlerini satranç tahtasına çevirmesinden, kitabın basımından haberdar olduğunu anlamıştı. Onun yanına gidip birkaç şey söylemek istiyordu ki hoparlörden duyulan sesle durdu. ''Mızrak filosunun tüm kolları kırmızı alarm durumuna.'' Uçuşa hazırlık tablosundaki ışıklar da sırasıyla yanıyordu. ''Parlak mızrak, kırmızı mızrak, ateş mızrak.'' David hemen kaskını kaptı ve pilot odasının dışında elektrikli arabaya doğru koşan pilot arkadaşlarının arasına katıldı. Arabada birkaç arkadaşını iteklemiş, omuzlamış ve Joe'nun yanında kendine bir yer bulmuştu. Öfkeli bir ifadeyle ona baktı ve ''Neden söylemedin bana?'' diye sordu. ''Söyleyecektim David, emin ol söyleyecektim.'' David alaycı bir tonla ''Tabii bilirim söyleyecektin.'' dedi. ''Peki okudun mu onu?'' Joe'nun başını salladığını görünce ''Peki konusu ne romanın?'' diye sorup onun yüzüne baktı. ''Bunu sana şu anda söyleyemem, kendin okumalısın.'' ''Merak etme okuyacağım.'' diyen David o sırada hangara gelmiş olduklarından hemen arabadan atladı ve Miraj uçağına doğru koştu. 20 dakika sonra havadaydılar ve çöl çiçeği onlara önleme hızı ile Akdeniz üzerine belirli bir koordinata gitmelerini söylemişti. Alınan bir Mayday imdat telsizine göre bu noktada bir İsrail Hava Yolları Karavel uçağı, bir Mısır MiG-21J savaş uçağı tarafından taciz edilmişti ve yolcu uçağı yardım istiyordu. Mirajların yaklaşmakta olduğunu gören MiG pilotu kendi hava savunma bataryalarının korunmasına sığınmak üzere Mısır kıyılarına doğru azami süratiyle uzaklaştı. Onu bıraktılar ve yolcu uçağına yaklaştılar. Bir süre Karavel'in yanında uçup ona refakat ettiler ve yolcu uçağının Lod havaalanına yaklaştığını görünce dönüp üstlerine uçtular. David uçaktan iner inmez hemen filo komutanına gitti ve 24 saat izin istedi. Hemen arabasına atlayıp Jaffa yolundaki kitapçı dükkanlarından birinin önünde durmuş ve dükkanın kapanmasına sadece 10 dakika kala yetişebilmişti. Dükkanın ortasındaki bir masanın üzerinde Bize Ait Bir Yer isimli romandan bir sürü dizilmiş duruyordu. Satıcı kız kitabı bir kağıda sararken çok güzel bir roman dedi. Bir Gold Star birası açtı ve ayakkabılarını çıkarıp yatağın üzerine uzandı. Birkaç sayfa okuduktan sonra kalkıp bir bira daha aldı ve başının üzerindeki ışığı yaktı. Kalın bir kitaptı ve yavaşça her bir sözcüğü ezberlemek ister gibi okuyor. Bazen bazı paragrafları iki kez gözden geçiriyordu. Roman onların hikayesiydi. Kendisinin ve Debra'nın yaşamından bir parçaydı. Ve bir gün onun Costa Brava sahillerindeki adada David'e anlattıklarının temeline oturtulmuştu. İsrail ve insanlarını ne kadar güzel anlatıyordu. Romandaki bazı karakterleri o kadar iyi tanıyordu ki okurken büyük bir zevk duyuyor, bazen gülüyordu. Romanın sonunda hikayenin kahramanı olan kızın Hadassa hastanesinde yüzü bir terörist bombası tarafından parçalanmış halde ölmek üzere yatıp sevdiği erkeği kendisinden uzaklaştırmasını okurken hıçkırıklarını tutamadı. Romanın kahramanı sevdiği erkeğin kendisini eskisi gibi anımsamasını istiyor ve onu bir daha görmemek için gerekeni yapıyordu. Sabah oluyordu ve David vaktin nasıl geçtiğini anlamamıştı. Uykusuz geçen gecenin yorgunluğu ile yerinden kalktı. Debra ona olan hislerini o kadar net ve güzel sözcüklerle açıklıyordu ki, onu kaybetmiş olmanın büyük acısı tüm benliğini bir kez daha sardı. Banyoya gidip bir duş aldı, tıraş oldu ve üzerine bir şeyler giyip tekrar yatak odasına gitti. Kitabı eline aldı ve iç sayfaya baktı. Tahmini doğru çıkmıştı. Kapak resmi Ella Kadeş tarafından yapılmıştı. Güneş yeni doğuyordu ve yol bomboştu. Gazı kökledi ve büyük bir hızla yol almaya başladı. Jericho da sola dönüp sınırı izledi ve bir an onun etekleri beline çekilmiş, uzun bacakları açık olarak yanında oturuşunu düşündü. Mercedes'in kaportasına çarpan rüzgar ona acele et, daha hızlı der gibiydi. Tekerleklerin sesi onu göle doğru gittikçe yaklaştırıyordu. Arabayı eski duvarın önünde bıraktı ve bahçeye girip göl kenarına doğru yürüdü. Ella geniş terasta resim sehpasının önünde oturuyordu. Başına plastik kirazlarla süslenmiş geniş kenarlı bir şapka giymişti ve üzerinde her tarafında rengarenk boyalar olan geniş bir giysi vardı. Onun yaklaştığını görünce fırçası elinde başını kaldırıp baktı ve ''Oh, hoş geldin genç kahraman'' dedi. ''Benim şu mütevazı evimi şereflendirmenin nedeni nedir acaba?'' ''Dalga geçmeyi bırak şimdi Ella, buraya neden geldiğimi pekala biliyorsun.'' Sanatçı parlayan gözlerini ona çevirip ''Güzel konuştun şekerim'' diyerek bir kahkaha attı ve ''Ama böyle konuşmayı sana yakıştıramadım doğrusu'' dedi. ''Bir bira ister misin Davey?'' ''Hayır, bira falan istemiyorum. İstediğim onun nerede olduğunu bilmek.'' ''Kimden bahsediyorsun sen, anlayamadım.'' ''Bırak şimdi bu ağızları, kitabı okudum ve kapaktaki resmi de gördüm. Biliyorsun değil mi? Tabii biliyorsun.'' Ella bir süre susup ona baktı, sonra koca şapkalı başını öne doğru eğdi. ''Evet, biliyorum.'' ''O halde söyle bana, nerede o?'' ''Bunu yapamam Davey. Sen de ben de yemin ettik.'' ''Evet, senin de yemin ettiğini biliyorum. Görüyorsun değil mi?'' David'in tehditkar tavrının kaybolduğunu görüyordu. Genç adamın omuzları düşmüş, ne yapacağını bilmez bir halde güneş ışınlarının altında kala kalmıştı. ''Şimdi bir biraya ne dersin Davey?'' Bunu söyledikten sonra koca vücudunu oturduğu sandalyeden kaldırdı ve yürüdü. Bir süre sonra elinde köpüklü bira olduğu halde geldi ve birlikte terasın kenarında rüzgar almayan bir yerde oturdular. Ella bir haftadan beri senin gelmeni bekliyordum diye konuştu. Yani kitap piyasaya çıktığından beri harika bir kitap yazdı. Her şeye boş veren ben bile 2 gün ağladım. Böyle bir şey yapabileceğini hiç tahmin edemezdin değil mi? David başını salladı. Bu hikaye ikimiz hakkında dedi. Debra ve ben varız o romanda. Bizim hikayemizi yazmış. Ella başını salladı. ''Evet ama'' dedi, ''bu onun verdiği kararı değiştirmez ki. Ayrıca ben de onun doğru karar verdiğine inanıyorum.'' ''Benim neler hissettiğimi aynen aksettirmiş Ella. Hala nasıl düşündüğümü bile biliyor. Ben bile bu hislerimi sözcüklere dökmekten acizim.'' ''Evet, harika şeyler yazmış ama yine söylüyorum, bunlar onun içinde bulunduğu durumu doğruluyorlar.'' David kendini tutamayıp bağırdı. ''Ama onu çok seviyorum Ella ve biliyorum ki o da beni seviyor. O her şeyin bu şekilde kalmasını istiyor. Sevginizin ölmesini, en azından hastalanmasını istemiyor Davey.'' David itiraz etmek istedi ama Ella onu sıkıca kolundan yakalayıp susturdu ve devam etti. ''Şimdiki durumu ile senin yanında kalamayacağını biliyor. Kendine bir bak David. Yakışıklı, güçlü ve genç bir erkeksin. Seni kendine alıkoyarsa zamanla bundan bıkabilirsin.'' David yeniden onu susturmak istedi ama Ella kuvvetli parmaklarıyla tekrar onun kolunu sıkmış ve konuşmasına izin vermemişti. ''Kendini zincire vurulmuş gibi hissedeceksin. Onu hiç terk edemeyeceksin. Ve o da yıllar sürdükçe senin için ağır bir yük olmaya başlayacak. Bunu anlamıyor musun David?'' David onu istiyorum diye mırıldandı. Onu tanımadan önce hayatım bomboştu ve şimdi de bomboş. Bu hislerin değişecektir. Sana bir şeyler öğretmiş olmalı. Taze heyecanlar, aşklar, taze yaralar gibi çabuk geçer, iyileşir. Bunu unutma. O senin mutlu olmanı istiyor David. Seni o kadar seviyor ki özgürlüğünü sana armağan ediyor. seni o kadar çok seviyor ki senin hatırın için kendi aşkından vazgeçiyor. David, hey Allah'ım diye inledi. Onu bir kerecik görebilsem, ona biraz dokunabilsem, birkaç dakika da olsa konuşabilsem ne olur? Ella da üzülüyordu ama yine de başını iki yana salladı. Buna razı olacağını hiç sanmıyorum. Neden Ella, söyle bana neden? Sesi büyük bir umutsuzluk doluydu ve tekrar yükselmeye başlamıştı. Yeterince güçlü değil. Onun yanına gittiğin takdirde yeminini bozabilir ve seni kabul edebilir. Bu durumda senin için daha büyük acılar getireceğinden korkuyor ve bunu asla istemiyor işte. Bir süre sessizce oturup gölü seyrettiler. Golan tepelerinin arkasından yükselen bulutlar güneş ışığında parlıyorlar ve sıra sıra göle doğru süzülüyorlardı. Birden soğuk bir rüzgarın esmesiyle David hafifçe titredi. Birasını bitirdi ve bardağı parmakları arasında çevirerek Ella'ya baktı. ''Pekala, o halde ona benden bir mesaj götürür müsün?'' ''Bak, bunu yapabileceğimi hiç...'' ''Lütfen Ella, sadece küçük bir mesaj.'' Ella ondan kurtulamayacağını anlayınca başını salladı. ''Ona kendisini en az kitapta yazdığı kadar sevdiğimi söyle. Ona aşkımın her şeyin üstünde olduğunu söyle. Sadece bir kez şansımı denemek istiyorum, hepsi o kadar.'' Ella'nın sessizce dinlediğini görünce onu inandırmak, söylediklerinin havada kaybolmamasını ister gibi elleriyle garip bir işaret yaptı. ''Ona de ki...'' Birden sustu ve başını iki yana salladı. ''Hayır, tüm istediğim bu kadar işte. Ona sadece onu çok sevdiğimi ve onunla beraber olmak istediğimi söyle, bu bana yeter.'' ''Pekala David, bunu ona söyleyeceğim. Bana onun yanıtını getirecek misin? Seni nasıl bulabilirim?'' David ona pilot odasındaki telefonun numarasını verdi. ''Beni hemen ararsın değil mi Ella? Beni çok bekletmezsin değil mi?''
''Yarın ararım seni, sabahleyin.''
''Saat 10'dan önce aramalısın, unutma sakın.'' Birden ayağa kalktı, bir an düşündü ve sonra eğilip onun tombul yanaklarını öptü. ''Teşekkür ederim Ella, sen hiç de kötü bir insan değilsin.''
''Hadi şimdi defol buradan pis yakışıklı. Tanrılar sana yardım ediyor olmalı. Yoksa beni bu kadar kolay kandıramazdın. Hadi hemen kaybol gözümden. Ağlamak istiyorum ve bunu yalnız yapacağım.''
David palmiye ağaçlarının altından bahçe kapısına doğru yürürken onun arkasından baktığını biliyordu. Kapıda bir an durdu ve başını çevirip ona baktı. Bir an için göz göze geldiler. Sonra delikanlı çıktı ve arabasına doğru yürüdü. Ella Mercedes'in motor sesini, sonra da tekerleklerin gıcırtısını duydu. Araba birkaç dakika sonra ana yola çıkmış ve süratle uzaklaşmıştı. Ağır ağır yerinden kalktı, terası kat etti ve taş iskeleye doğru gitti. Kıyıdaki kayıkhaneler eski surların bir bölümü tarafından gizlenmişti ve evden görünmüyorlardı. Tekne iskeleye bağlıydı. Rüzgar ve minik dalgaların etkisiyle yerinde sallanıp duruyordu. Ella en uçta bulunan en büyük taş binaya yürüdü ve kapının eşiğinde durdu. İçerisi yeniden badana edilmiş, boyanmış ve tanzim edilmişti. Basit ve kullanışlı mobilyalar uygun yerlere, köşelere yerleştirilmişti. Taş döşeme üzerinde kalın örme yunalılar görülüyordu. Geniş yatak şöminenin yanında duvardaki bir girintiye yerleştirilmiş ve bir örtü ile örtülmüştü. Karşı duvarın önünde bir gaz sobası, sobanın üzerinde iki tane yemek ocağı ve duvarda da bakır tencere ve kaplar görülüyordu. Onların ilerisinde de Ella'nın bir süre önce yaptırdığı banyo ve tuvalet vardı. İçerideki tek dekorasyon eşyası kapının karşısında beyaz duvara asılmış, Debra'nın Malik sokağındaki evden getirdiği Ella Kadeş tablosuydu. Bu tablo eve tatlı bir sıcaklık verir gibiydi. Onun altında ise Debra bir çalışma masasına oturmuştu. Bir bant kayıt cihazından İbranice konuşan kendi sesini dinliyordu. Yüzü ifadesizdi ve görmeyen gözleriyle önündeki beyaz duvara bakmaktaydı. Birden duyduğu bir şey hoşuna gitmiş gibi başını sallayıp gülümsedi. Tape kayıt cihazını kapadı ve döner sandalyesiyle dönüp yanında duran ikinci bir kayıt cihazının çalıştırma düğmesine bastı. Sonra mikrofonu dudaklarına götürdü ve İbranice'yi İngilizce'ye çevirmeye başladı. Ella kapıda durmuş, onun çalışmasını izliyordu. Bir Amerikan yayın evi bize ait bir yer romanının İngilizce yayın haklarını satın almıştı. Debra'ya kitap için avans olarak 30.000, çevirisi için de ayrıca 5.000 Amerikan doları ödemişlerdi. Çalışmasını tamamlamak üzereydi. Ella durduğu yerden onun şakağındaki yara izini görebiliyordu. Bu yara izi yüzünün güneş yanığı teninde pembe beyaz bir leke olarak kalmıştı. V şeklinde ve bir kar taneciği kadar olan bu leke, küçük bir çocuk tarafından yapılan bir uçan martı resmini andırıyordu. Bu leke ona ayrı bir güzellik vermekteydi. Debra bu yara izini kapamak için hiçbir şey yapmamış, saçlarını ensesinde toplayıp deri bir toka ile tutturmuştu. Yüzünde hiç makyaj yoktu ve tertemiz güneş yanığı yüzü yumuşak ve pırıl pırıldı. Kış mevsiminde kuzeyden gelen kar rüzgarlarına rağmen her gün yüzdüğü için üzerindeki balıkçı kazağı ve yün pantolonla bile incecik görünüyordu. Ella yavaşça içeriye girdi ve masaya yaklaşarak onun gözlerini inceledi. Bunu sık sık yapıyordu. Günün birinde bu yüzdeki ifadeyi resmetmek istiyordu. Debra'nın kör olduğunu gösteren hiçbir iz yoktu bu yüzde. Sanki her şeyi en derin noktalarına kadar görüyormuş gibiydi. Bu gözlerde mistik, sakin bir şeyler vardı ki Ella'ya endişe ve üzüntü veriyordu. Debra kayıt çalışmasını bitirip cihazın düğmesine bastı ve sonra başını arkaya çevirmeden konuştu. ''Sen misin Ella?'' Ella şaşırmıştı. ''Nasıl anlıyorsun bunu?'' ''İçeriye girdiğinde havanın hareketlendiğini hissettim ve sonra da senin kokunu aldım.'' ''Evet, bir fırtına çıkaracak kadar iri olduğumu biliyorum ama bu kadar kötü mü kokuyorum?'' Debra bir kahkaha attı ve ''Neft yağı, bira ve sarımsak kokuyorsun'' deyince Ella da bir kahkaha atmaktan kendini alamadı. ''Pekala, resim yapıyordum. Sonra rosto için sarımsak ayıkladım ve bir arkadaşla da bira içtim.'' Bunları söyledikten sonra sandalyelerden birine oturup sordu. ''Kitap çalışması nasıl gidiyor bakalım?'' ''Hemen hemen bitti sayılır. Yarın daktilo için verebilirim. Kahve ister misin?'' Debra bunu söyleyerek kalktı ve ocağa gitti. Ella onun her ateşe yaklaşışında korkudan dişlerini gıcırdatmasına karşın ona yardım teklif edemeyeceğini artık öğrenmişti. Bu kız kimseden yardım istemeden yaşamını sürdürmek istiyordu ve kimse de ona karışamazdı. Odayı öylesine muntazam tanzim etmişti ki hiç görmediği halde her istediğini anında bulabiliyordu. Kendi dünyasında kendine güveni olarak dolaşabiliyor, kimseye muhtaç olmadan her işini yapıyor, yemeklerini pişiriyor, istediğini rahatça sağlayabiliyordu. Haftada bir yayıncının bir adamı Kudüs'ten gelip onun doldurduğu ses bantlarını alıyor ve daktilo için sekreterlere götürüyordu. Bu kurye ayrıca onun posta işlerine de yardım etmekteydi. Yine haftada bir Ella ile tekneye binip Tiberias'a alışverişe gidiyor, her günde taş iskeleden suya atlayıp bir saat yüzüyordu. Arkadaş olduğu yaşlı bir balıkçı arada sırada gelip onu alıyor, birlikte balık tutup kürek çekiyorlardı. 16. ayının sonu. Sayfa 151.